Ayrım 47 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 527. 21. Bölüm, Meclisteki Tarihi Celse. Tahkikat Encümeni önerisi meclisin 18 Nisan günkü oturumunda kabul edildi. DP sözcüsü Samet Ağaoğlu, "Bugün vereceğiniz karar isyancı zihniyeti ebediyen yok edecektir." İnönü'nün yayını encümence yasaklanan meclis konuşması. "Biz ihtilalden geldik ama demokrasiye geçtik. Yeniden ihtilal istememiz mümkün değildir. Ama bu yolda devam ederseniz sizi ben de kurtaramam." 18 Nisan 1960 günü mecliste yapılan tahkikat encümeni görüşmelerini o sırada bir yedek subay olan ben tabii meclisteki basın locasından izleyemedim. Ama o akşam sivil kıyafetimle Ulus Gazetesi'ne uğradım. Kardeşim Örsan Öymen oradaydı. Bir süre meclisten gelen haberleri izledim. Sonra çıktım. Meclisin karşısındaki Ankara Palas'a gittim. Orada da gazeteciler vardı. Onlarla görüştüm. Ankara Palas'ın içi de kalabalıktı, dışı da. Dış kapısının önünde meraklılar birikmişti. Meclise girip çıkanları izliyorlardı. Demokrat Parti'ye oy verdiğini çok iyi bildiğim insanlar da dahil, kiminle konuştuysam herkes kaygılar içindeydi. Bu gidişin arkasından CHP'nin Demokrat Parti içinden çıkan önerilere uygun olarak kapatılmak isteneceğine, bunun ülkedeki gerginliği daha da arttıracağına kesinlikle inanıyorlardı. O gün meclisin içinde olanlara gelince, bunları o günlerde öğrenip daha sonra tamamladığım bilgilere dayanarak bazı ayrıntılarıyla birlikte anlatacağım. 27 Mayıs'tan sonra rahmetli kardeşim Örsan Öymen'le birlikte bir yazı dizisi hazırlamıştık. 27 Mayıs'tan önceki haftalar içinde olup bitenleri anlatmıştık. Bunların büyük kısmı konulan yasaklar dolayısıyla gazetelere yansıyamamıştı. Biz dizide o yasaklı haftalarda alınan notları ve belgeleri de aktarmıştık. Dizi 1960'ın yaz aylarında Ulus Gazetesi'nde "Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu?" başlığı altında yayınlanmıştı. Bu kitabın bundan sonraki bölümlerinde bugüne kadar yayınlanan diğer anıların ve belgelerin yanında o diziden de faydalanacağım. Yeri geldikçe alıntılar da yapacağım. Şimdi 18 Nisan 1960 günündeki meclisteki son durumu yazayım. O gün bir pazartesi günüydü. Meclis oturumu 15'te açılacaktı. Ama mecliste genel kurul salonundaki yer darlığı malum. Milletvekillerinin çoğu 15-20 dakika önce gelip sıraları doldurmuşlardı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar meclisteydi. Görüşmeleri meclisteki odasındaki hoparlörden izleyecekti. Başbakan Menderes onunla birlikteydi. CHP lideri İsmet İnönü genel kurul salonuna girdiğinde Menderes girmemişti. Zaten tartışmaya katılmak istemediği söyleniyordu. Demokrat Parti grubunun o işi kendisi olmadan halletmesini tercih ediyordu. Her şey meclisin o gün çok olağanüstü günlerinden birini yaşadığını gösteriyordu. Bu saat 15'te başkanlık kürsüsüne meclisin başkan vekillerinden birinin değil, bizzat başkanının çıkışıyla da kendini gösterdi. Meclis Başkanı Refik Koraltan kendi deyimiyle tarihi celseleri açmak için kürsüye çıkardı. Koraltan saat 15'te oturumu açtı. Demokrat Parti'nin grup başkanı ile başkan vekilinin önergesini okuttu. Okuyan katip üye Antalya'nın genç milletvekili Atilla Konuk'tu. Bir önceki bölümde anlattığımız önergeyi tok bir sesle tane tane okudu. DP grubu başkanı Mazlum Kayalar'ın önergedeki görüşleri tekrar eden konuşmasından sonra CHP Genel Başkanı İsmet İnönü kürsüye geldi. Muhalefet sıralarından sık sık alkışlarla, iktidar sıralarından ise müdahalelerle kesilen konuşmasını yaptı. Bu konuşmaya asıl müdahaleler daha sonra yapılacaktı. Bunun gazetelerde yayınlanması yasaklanacaktı. Meclis konuşmalarının yayınlanmasının anayasa güvencesi altında bulunmasına rağmen. Yasaklamanın hikayesini gelecek bölümde anlatacağım. Burada önce o konuşmanın en etkili yerlerini aktarayım. Gayrimeşru olan hangisi? İnönü önce tahkikat encümeni önergesini şu cümlelerle tanımladı. Böyle bir selahiyet istemek insanların dün, bugün değil, 100.000 sene evvelden beri reddettikleri bir anlayıştır. Bir insan hem davacı, aynı zamanda hükümcü ve aynı zamanda tatbikatçı olmaz. Davacı olan bu öncümen hükmünü vermiş olduğu halde bu hükmü tatbik etmek için de selahiyet istiyor. Bu selahiyet bütün hukuk telakkilerinin dışındadır. Anayasanın üstünde ve kanun dışındadır. Düpedüz gayrimeşru bir taleptir. Bu sözler muhalefet sıralarından alkışlarla karşılanırken iktidar sıralarından tepkiler yükseldi. DP'liler özellikle gayrimeşru sözüne tepkiliydiler. Oysa o söz biraz önce okunan Tahkikat Encümeni önergesinde CHP'yi suçlamak için defalarca kullanılan bir sözdü. CHP'nin yıkıcı gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetleri, gayrimeşru mücadele usulleri, milletin meşru iktidarını gayrimeşru ve gayrikanuni yollarla düşürme fikri, gayrimeşru ve kanun dışı yollarla halkı kanunları ihlale teşvik, vatandaşları gayrimeşru yollarla tahrik etmek suretiyle, yıkıcı kanun dışı ve gayrimeşru faaliyetleriyle, kanunları işlemez hale getirmek hususundaki gayrimeşru faaliyetleriyle, bunların hepsi önergenin metninde yer alan ifadelerdi. İsmet İnönü o sıfatın CHP'nin faaliyeti için kullanılmasını reddederken asıl önergedeki taleplerin gayrimeşru olduğunu söylüyordu. Bir anlamda o sözü muhataplarına aynen iade ediyordu. DP sıralarından gelen müdahalelerden etkilenmeden konuşmasına aynı sözü tekrar tekrar kullanarak devam etti. Gayrimeşru bir tasallutu kabul etmeyeceğiz. Sağdan alkışlar ve bravo sesleri. Vatandaşlara kanunların, adaletin, anayasanın dışında haksız, kanun dışı, gayrimeşru selahiyetle yapılacak müdahaleleri kabul etmemelerini söyleyeceğiz. Bu sözler de iktidar milletvekillerinin oturduğu kürsüden bakışla soldaki sıralardan tepkilerle karşılandı. İnönü bir dehşet idaresi kurulacak. İnönü önergedeki teklifler kabul edilirse ortaya çıkacak düzenin ne olacağı konusundaki görüşlerini de şöyle anlattı. Bu encümen hükümetin üstünde, Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir baskı rejiminin bünyesi olacaktır. Bu talep gerçekleşirse hesapsız, mesuliyetsiz, rast geldiği vatandaşı hapsetmek isteyecek, istediği kağıtları alacak, bu suretle memlekette bir dehşet idaresi fiilen kurulacaktır. İsmet Paşa bu dehşet idaresi tablosunu çizerken o tablo gerçekleşse bile bunun devamlı bir başarıya ulaşmayacağını da belirtti. 1954'te çıkarılan kanundan sonra Adalet Bakanı'nın kararıyla görülen lüzum üzerine denilip emekliye ayrılarak işlerine son verilebilen hakimlerden söz etti. Onların bile artık üzerlerindeki tüm baskıya rağmen bu kadar hukuksuzluğa dayanamayacaklarını söyleyerek şöyle dedi. Ne yaparsanız yapın, hakimin karşısına gidiyorsunuz. Hakime budur budur diyorsunuz. Nihayet adam bir saat sonra emekliye ayrılacağına bildiği halde, nihayet bir gün geliyor, yapamam diyor. İnönü'nün bu sözleri sağdan alkışlarla karşılandı. O alkışlar biraz da İnönü'nün portresini çizdiği hakimler içindi. O zamanlar 1954 kanununun yargıya gözdağı niteliğindeki tüm uygulamalarına rağmen hakimler arasında hala o portrenin kapsamına girenler vardı. Bu gayrimeşru bir darbedir. İnönü CHP'ye suçlamalar yönelten iktidarın tüm suçlamaları soruşturmakla yetkili devlet kuruluşlarına güvenmediğini, kendi milletvekillerinin oluşacak özel bir tahkikat encümenini o yüzden istediğini belirtti. Sözlerine şöyle devam etti. Önerge bu devlette hiçbir müesseseye itimadı olmadığını söylüyor. Devlet memurlarına itimadı yoktur, adalete itimadı yoktur, orduya itimadı yoktur. Hiçbir müesseseye itimadı olmayan bu otorite, eşit olmayan seçimlere kararlı olduğu halde seçime gitmeye dahi cesaret edemiyor. Milletin reyleriyle azlıkta kalmış olan iktidar, bugün devletin bütün müesseselerinde ve umumi efkarın kat'i hükmü, yani kamuoyunun kesin yargısı karşısında dar bir kadro halinde kalmıştır. CHP Genel Başkanı konuşmasını şu cümlelerle bitirdi. Bu baskı idaresi anayasaya, insan haklarına karşı indirilen gayrimeşru bir darbedir. Biraz sonra bu teklife reylerinizi vereceksiniz. Reylerinizle adlarınızı temiz evlatlarınıza bırakmak vaziyetindesiniz. Baskı idaresine millet bütün namuslu teşkilatı ile, bütün sade vatandaşları ile mukavemet edecektir. Bu tedbir ve bu tedbiri alanlar muvaffak olmayacaktır. Samet Ağaoğlu, isyanı muhakeme ediyorsunuz. İnönü'nün konuşmasına Demokrat Parti grubu adına cevap verme görevini Samet Ağaoğlu üstlenmişti. Bir saate yakın konuştu. Meclisin o günkü işlevini bir mahkeme işlevine benzetti. Ağaoğlu'na göre ortada bir isyan fikri, ihtilal fikri vardı. İnönü'nün yaptığı konuşmada o fikrin kanıtlarını ortaya koyduğunu öne sürdü. Şöyle dedi. Muhterem arkadaşlar, aziz Türkiye Büyük Millet Meclisi, siz bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, onun çıkardığı kanunlara, devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüksek kararlarıyla yaptığı hareketlere karşı devam ede gelen isyan fikrini muhakeme etmek için toplanmış bulunuyorsunuz. Ve İsmet Paşa daha 15 dakika evvel kararlarınıza itaat etmeyeceğiz diyerek kafasındaki karşı koyma niyetinin yepyeni bir delilini elinize vermiş bulunmaktadır. İşte aziz arkadaşlar, bugün burada vereceğiniz karar bu isyancı ve inhisarcı zihniyeti ebediyen yok edecektir. Huzursuzluk, fısıltı, tezvir, kalp sıkışıklığı. Kürsüdeki hatibi alkışlama sırası bu defa iktidar partisi milletvekillerine geçti. Hatibe tepki gösterme sırası da muhalefet milletvekillerine. Ağaoğlu önergede belirtilen suçlamaları birer birer tekrar etti ve yorumladı. Yorumlarında Ulus gazetesinde çıkan bazı haberlerle demeçlerden başka somut öğeler yoktu. Genel ifadeler vardı. Profesör Burçak'ın yaptığı özete göre vatan satında gördüğümüz manzara şudur başlığı altında şöyle cümleler kurdu. İç politika münakaşaları şehir meydanlarından köy kahvelerine, köy kahvelerinden harman meydanlarına, parti ocaklarından aile muhitlerine, aile muhitlerinden mektep bahçelerine kadar taşmıştır. İç politika münakaşaları memleketin şurasında burasında yangınlar çıkmasına, kardeşin kardeşi kırmasına yol açıyor. Vatandaşlar birbirlerine hasım karargahlar halinde toplanmak üzeredir. Devamlı bir huzursuzluğun pençeleri bütün kalpleri sıkmakta. Bir kısmı meydanda, bir kısmı gizli menbaalar, devlet ve cemiyetimizin meseleleri üzerinde akıl ve hayale sığmaz, yüzde birinin gerçek olması halinde, milli varlığımızın bütün mazisiyle, ananeleriyle yıkılmış olduğuna hükmedilmek icap edecek dedikoduları durmadan, çocuklardan en yaşlılarımıza kadar herkesin kulaklarına fısıldamakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi mahiyeti ve ona uygun ismi bir tarafa bırakılmış bir parti meclisi olarak gösterilmekte. Hükümet idaresinin ehil olmayan ellerde olduğu ve görülmemiş suistimallerin alıp yürüdüğü tezvirleri alabildiğine yayılmakta. Memleketin yabancılara hem de kendilerine Türk milletinin hayat ve istikbali üzerinde sıkı ittifaklar yaptığımız müttefiklere satıldığı, yabancı orduların iç hadiselere müdahalelerini temin edecek anlaşma yapıldığı ve Türk kadın ve kızlarımızın yabancılara peşkeş çekildiği söylenmekte. Anarşi temayülünü meclise sokmak. Tahkikat encümeni önergesinde olduğu gibi Samet Ağaoğlu'nun söylediklerinde de kim, ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl gibi soruların cevabı yoktu. Kimmiş pençeleri bütün kalpleri sıkmakta olan devamlı huzursuzluğun failleri? Nerede, ne zaman, hangi hareketleri ve sözleriyle bunu yapmışlar? Veya Türk kadın ve kızlarımızın yabancılara peşkeş çekildiğini söylemekte olanlar kimmiş? O sözleri ne zaman, nerede söylemişler? O sorular gene ortada kaldı. Ağaoğlu konuşmasına ülkenin korkunç manzara diye nitelediği durumunu düzeltme görevinin mecliste olduğunu hatırlatarak devam etti. Şöyle dedi. Karanlıklar içinden yükselmiş Büyük Millet Meclisi, karanlığı yok eden ve karanlığı aydınlığa çeviren vasfını asla kaybetmedi. bu vasfı ile milli mücadeleyi zafere götürdü, cumhuriyeti ilan etti, inkılapları yaptı ve yine bu vasfı ile onları tehlikelere karşı korumasını bildi. Ve ne zaman Türk milletinin büyük menfaatleri tehlikeye düşmüş ise aslanlar gibi dikilmek suretiyle ve Türk milletine layık meclis olarak bu tehlikeleri göğüsledi. İşte bunun içindir ki Türk milleti bugün gözünü demin arz ettiğim feci ve korkunç manzara ve şartlar karşısında sizden çıkacak karara haklı olarak dikmiş beklemektedir. Samet Ağaoğlu konuşmasının sonunda İsmet İnönü'yü anarşi temayülünü meclis kürsüsüne kadar sokmakla suçladı. Burada devlet reisliği yapmış bir zat meclisin kararlarına itaat etmeyeceğim diyebilmiştir dedi ve konuşmasını şu cümlelerle tamamladı. Memleketi bu anarşi uçurumunun kenarından çekip çıkarmazsanız istibdadın kapılarını açmış olacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kapıyı ebediyen açmayacak ve istibdadın hayattaki son mümessilinin bu kapıdan geçmek emelini hüsrana uğratacaktır. 47. Ayrımın sonu. Sayfa 536.